Ayrım 3. Allah beni böyle yaratmış. Pukka Günlük 3. Sayfa 43. Sevginin olmayan bir kızı sakın düğüne davet etme. Benim yaşımda kızlar genellikle aşk için, ne bileyim, bekareti için, notlar için falan depresyona giriyor. Ben ise halalarım yüzünden giriyorum. Başıma neler geldi anlatsam kimse inanmaz, bir de beni suçlar bunun üzerine. Babam geldi yanıma, bir gün kaldı. Adamcağız bile halalarımdan öyle bıkmış ki onları dinlemedi. Büyük halam benimle yaşamaya karar vermiş. Öyle durup dururken bir anda bu kızın hayatını karartayım dedi sanırım. Babam da giderken artık kocaman kız oldun, kendin hallet dedi. Bu adamın da bu olayı ayrı bir sinir. İşine geldi mi koca kız oldum, işine gelmedi mi senin ne işin var öyle yerlerde? Halama açık açık istemediğimi de söyledim ama anlamadı. Teröristlerin peşimde olduğunu zannediyor. Ya beni kim ne yapsın diyorum, dinlemiyor. En korkunç yanı ise her akşam onu gezdirmemi istiyor. Daha doğrusu istiyordu. Sonunda ondan kurtuldum çünkü. Tabii ki onu öldürmedim. O kadar da değil canım. İnan bunu çok istedim ama hapishane fobim var benim. İşe başladım bir kanalın radyosunda DJ olarak. Kendi paramı kendim kazanıyorumdan girdim. Sen evlenirsen ben ortada kalırım bak. Ev arkadaşım varken yapma bunu ya kadar getirdim. Onun evleneceğine olan inancımı duyunca sanırım sevindi ve gitti. En son sarının sinirden bedeninde kırmızı lekeler oluşmuştu. Kızın tangalarını bulmuş, yani odasını falan kurcalamış bildiğin. Sonra da o ip ip kilotlar kabız yapar, ben diyeyim sana diyor. İşte hal böyle, artık bir didi pukkadaydım. Sabah 4 saatlik bir programım var ve tek yaptığım şey şarkıların isimlerini söylemek. Bana bunun için resmen para veriyorlar. Para dediysem tabii, verdiklerine para denirse. Sıradaki parçamız Mustafa Sandal'dan geliyor. İstersen dağlar. Sadece bu. Bunun bir level üssü gibi geceleri istek programı yapmak. Bazen dişçi beni dinliyordur umuduyla. Ona uygun şarkılar yolluyorum ama hiç sanmıyorum dinlediğini. Onunla da durumlar karışık. Ya aslında karışık falan değil. Her şey çok net belli ama ben karışık olduğunu zannediyorum. Çocuk beni sadece ne yapıyorsun akşam size geleyim mi diye arıyor. Her akşam halam var demiyorum da bin tane bahane uyduruyorum. Ben bile yazarken çocuğun beni nasıl gördüğünü anlayabiliyorum. Ama gel onu sen benim yüreğime anlat. Hep bir umut işte. Ama sikmek istiyorsa seviyordur da bence diye. Oysa ki insan ilişkilerini en iyi bu noktayı bilen bir kızdım. Kardeşim liseye başladığı sene onu kolundan cimcikleyip sakın ola lisede biriyle sevgili olma. Erkekler kızları yürüyen amcık gibi görüyorlar. Kişiliğin, karakterin onların umurunda değil demişti. Öyle ki lisede sevgilimle ölmeyi kabul edip sevişmeye hayır diyen bir insandım. Şimdi ise adam utanmasa pankart açacak. Gece çekirdeğinden reçel yapacağım ho ho ho diye ben hala romantik hayaller peşindeyim. Yani demem odur ki sonunda halamı yollayabildim. Onun gitmesiyle de öyle derin bir nefes aldım ki anlatmamın imkanı yok. Günlerim böyle sıradan bir halde geçip giderken ben dişçiden vazgeçmeye karar verdim. Birincisi, aslında çocuğun suratını hiç görmüyorum. Tek gördüğüm şey bana attı, eve gidelim mi mesajları. Yani bunun için uğraşmaya değmez diye düşündüm. Artık mesajlarına bile cevap vermeme kararı aldım. Tabii bu kararın hemen ardından çocuk bana hayır diyemeyeceğim bir mesaj attı. Evrendeki her şeyin bir matematiği olduğuna inanıyorum. Yani şu an bunu okumanın bile aslında hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik belli sebepleri var. Daha basit anlatmam gerekirse, bilgisayar oyunu oynarken oyunu yapan adam, hani şu tuşa basarsan karşına şu canavarlar gelecek, final bölümü böyle olacak, sağ taraftan gidersen bir kuyu açılacak falan gibi kurguluyor ya, ah bizler için de aynı şeyin olduğunu düşünürsek, bu siktiğimin olayı ne oluyor acaba? Hayır yani, neden birinden vazgeçer vazgeçmez adam kendini hatırlatmak zorunda kalıyor? Ya da tam birine güvendiğiniz an o kişi size yamuk yapıyor? En büyük düşmanınızdan intikam alacağınız gün neden o kişinin başına öyle bir felaket geliyor ki siz bile üzülüyorsunuz? Yani bu nedir şimdi? Akşam beni düğüne davet etmiş. Bir defa düğüne davet etmek bence en ağır kroluk göstergesi ama bir yandan da samimiyet içeriyor. Yani bütün akrabalarıyla orada tanışabiliyorsun. demek ki sana değer veriyor diye düşünüyorsun. Sonra da kendi neden bana bu kadar değer verdi ki şimdi bu diye sorgularken yakalıyorsun. Bundan sonrası özgüven eksikliğine giriyor. O yüzden bunu fazla karıştırmadan düğün için tabii ki gelirim diyorsun. Hatta sonuna da darısı bizim düğünümüze cümlesini eklemeyi düşünüyorsun ama abartma lan kendine gel diyorsun. Gitmem gerekli olan bir düğün var ve ben düğünler hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Bir kere halay çekemiyorum ben. Ne giyilir hiçbir fikrim yok. Geline bir şey takmak zorunda mıyım? Allah'ım ne olur zorunda olmayayım. İki kuruş param var zaten. Onu da elin kızı gerdeğe girecek diye vermek istemiyorum açıkçası. Eve gittim. Sarı ile beraber ne giyeceğime karar vermek için dolabın önünde durduk. Okulda giydiğim kıyafetler asla olmazdı. Gece dışarı çıkarken giydiğim kıyafetler aslında gece için bile olmazmış. Acaba Ankara gece hayatı nasıl bir yer sanmış olmalıyım ki böyle orospu kıyafetleri almışım kendime? Yapacak tek bir şeyim vardı alışveriş yapmak. Önümüzde bir saat gibi bir süre var ve girmemiz gereken bir sürü mağaza, bir de azıcık bir para. Atom karınca gibi giriyoruz, elbiseleri elimizle tarıyoruz. Bu olmaz, bununla görümce gibi duruyorum. Bu fazla dekolte, bu bir garip. Pardon, bu nereden geliyor? Ay, bu yorgan kumaşı. Bu beni 62 yaşında gösterir. Beyaz giymeyeyim değil mi? O ne öyle gelin gibi? Bu çok iddialı. Bu ne be? Bununla Toki'deki iki eve girerim. Bu sanırım evet evet bu. Saniyeler içinde elle taranmış elbiselerden bir tanesini denemeye karar verdim. Kabine girdim ve çıktığımda gerçekten güzel bir seçim yaptım anladım. Yalnız bir sorun vardı. Elbise öyle bir kumaştandı ki altına nasıl iç çamaşırı giyersem giyeyim kenarı mutlaka belli olacaktı. Bir de fiyatı biraz beni zorlayacaktı. Yani eğer onu alırsam bir süre gece çıkmalarına elveda. Makarnayı yarım porsiyona indirmece, kantinde çay içmemece ve fotokopiye yüklenmemece gerekliydi bana. Hayat benim için çok zor olacaktı ama buna değerdi. Bir tek iç çamaşırsız nasıl yürüyecektim onu kara kara düşündüm. Eve geldim, elbiseyi giydim, saçlarımı düzleştiriciyle dümdüz ettim, makyajımı yaptım, oturdum dişçinin beni almasını bekledim. En son seni 8 gibi evden alırım yazmıştı bana. Saat 8'e 10 vardı. Arayıp çocuğu boğmayayım dedi. Sonra o saat 8'e 10 geçti. 20, 22, 25 derken tam buçukta arayayım bari diye telefonu attım elimi. O telefon açılmadı. Bir daha aradım yine açılmadı. Bu kez abartmayayım dedim. Telefonu uzağıma koydum. Mesajı geldi küçük beyin. Düğüne gitmekten vazgeçtim. Biraz hastayım. Ben seni sonra ararım. İnsanlar nasıl katil olabiliyor? Bu mesajdan sonra anladım işte. Yani şimdi gidip kemerle boğazını sıksam, sonra küçük dilini ellerimle koparsam, gözlerin içine kumlar bassam, kızgın şişlerle karnını deşsem, kaburga kemiklerini dişlerimle yerlerinden çıkarsam, kafasını dizlerime vura vura parçalasam, ona kendi sikini taşağını bile yedirsem, hakim beni haklı bulur. Ben kilotsuz dışarıya çıkmaya karar vermişim. Gitmişim azıcık olan paramı hayatımda bir defa giyebileceğim elbiseyi almışım. Ve olan olaya bak. Lan sen kimsin de beni son dakika başından atıyorsun? Sen o düğünde şu an fink atmıyorsan ben de pukka değilim. Ve o düğünü zehir etmezsen suratıma tükürün benim. Kalktım sinirle altıma bir tanga giydim. Kenardan belli oluyor ama ne yapalım bu sinirle de bir de popişime sürten satenle uğraşasım yoktu valla. Sarıya da dedim. Üstüne bir şeyler giy, düğün basmaya gidiyoruz. Gene olan bana oldu. Ben bir şey anlamadım. Sarıyla beraber bir masada bekliyoruz öyle. Gelin tarafı bizi damattan sayıyor. Damat tarafı gelinden büyük ihtimalle. Kimseyle konuşmadan dağıtılan küçük kanepeleri yiyorum. Bir taraftan da dişçiye bakıyorum hangi orospuyla gelmiş acaba diye. Bir yandan da seviniyorum iyi ki çocukla gelmemişiz. Elbisem biraz fazla kaçabilirmiş buraya. Yani düğün derken çırağın sırayında demedi bana. Neticede bir düğün salonu ismi verdi. Ne diye kendimi bu kadar önemli hissetmişsem o da ayrı mevzu. Artık kanepelerden akşam yemeğim bitti ki karşıdan bütün endamıyla bizim dişçi göründü. Kendisi damadın kuzeni oluyor. İnsan kuzenin düğüne hasta olduğu için gitmeyecek. Vay babam vay. Ben de bu yalana inanacak kadar gerizekalıyım demek. Tam yanına doğru büyük bir hızla gidiyordum ki Sarı durdurdu beni. Gidip ne diyeceksin? Pardon, ben manyağın tekiyim. Yalan söylediğini ispatlamak için kaçak düğünüze geldim mi? Oh, ne âlâ memleket. Hem adam suçlu hem de ben kendimi suçlu hissedeceğim. Oldu canım. Evet, durum biraz benim psikopat olduğumu gösterebilir. Ama yani bu onun yalancı olmadığını kapatmıyor maalesef. Sarı bir daha kolumdan tuttu. Bence bırak o seni görsün, şok olsun. Yanına gidersen bizi buradan attırabilir, dedi. Evet, daha mantıklıydı. O yüzden oturduğum yerden avımı bekleyen aslan gibi onun bana yaklaşmasını bekledim. Bunları beklerken o düğünün bizim olduğunu hayal ettim. Acaba hangisi annesi diye tahmin etmeye çalıştım. Gelinliğimin duvağını çizdim. Sonra ona sinirli olduğum aklıma geldi. Bu kez boşanma hayalleri kurdum. Çocuklar için kavga ettiğimizi düşündüm. Kızlarımı alıp kaçtığımı, evi darma duman ettiğimi, hatta o beni aldırış olsun sekreteriyle, adam dişçi ama ya, hemşireyle falan olsun bari. İşte aldatmış beni, ben de asil bir kadın gibi çekmişim gitmişim olsun. Yalnız paçalarımdan da asilik akıyor, ne demezsin, düğün bastım lan, daha ötesi mi var? Kendi kendime hayaller içerisinde çırpınıp dururken bizimki beni gördü. Bir afalladı önce. Daha emin olmak için iyice baktı. Ben de filmlerdeki kötü karakterler gibi bir bakış attım ona. Masaya doğru yaklaştı. Senin ne işin var burada? Dedi. Kendimden emin bir şekilde, asıl senin ne işin var burada? Hani hastaydın? Dedim. O da benim kolumdan tuttuğu gibi tuvaletin oraya götürdü. Orada bir sürü benim hoşuma gidecek lafları ardı ardına sıraladı. İşte gelemeyecekmiş ama son saniye bir uğrayayım demiş. Beni kırdığını düşündüğü için buradan çıkışta yanıma gelecekmiş. İşte o beni tanımak, sevmek istiyormuş ama ben kendimi hep çekiyormuşum. Ona bir şans vermiyormuşum falan filan anlattı da anlattı. Benim ağzım tabii kulaklarımda. Sonra da hadi sen eve git, daha rahat bir şeyler giy, ben seni almaya geleceğim dedi. Ben de öyle averel gibi pıtı pıtı eve gittim. Teoride düğünü bastım ama pratikte hiçbir işime yaramadı aslında. Eve geldim, rahat bir şeyler giydim, bekledim. Gelmedi ve hiç aramadı dememe gerek yok sanırım. Neler kaybettiğini bir bilsen kendini keserdin. Sanırım ben o kendi kendini gaza getiren insanlardan birisiyim. Yani ortada fol yok, yumurta yokken ben kendime sucuklu omlet yapmaya çalışıyorum. Neyse, Allah'tan daha da abartmadım. En azından kendimi böyle avutuyorum. O gece onu hiç aramadım. Bence bu benim için büyük bir başarı. Sonraki gece de daha sonrakinde de o da beni aramadı zaten. Okulda bir yerde karşılaşacağız diye ödüm patladı. Kendimi o sebeple işime ve derslerime vermeye karar verdim. Dersler konusunda pek sıkıntım yok. Her şeyin ezber olduğu sözel gruplarında dersler konusunda sıkıntı çekenleri de anlamam öylesine zor ki. Topu topu 45 sayfalık bir yerden sorumlu tutuyorlar seni. Onu bir kez okusan yeter artar bile. Yani içerisinde olan şeylerden soru soracaklar. Bunu bu kadar büyütmenin alemine. Gecelerce o 45 sayfaya çalışanlar, soru çıkaranlar, geçmiş soruları ezberleyenler falan var. Lisede de böyleydi. Bir kitap var ve sana sadece o kitabın içerisinden soru soruluyor. Bu kadar basit. Gerçi hoş, sayısalcı arkadaşlarım da bana aynı şeyi diyordu. Formüller var ve her şeyi o formüllere göre yapıyorsun. Mal mısın matematik ne kadar zor olabilir diye. Ama zordu. İçerisinde rakam olan her şey çok zordu. Ezber hafızam süper, ötesi iyidir. Şöyle ki okuduğum kitaplarda paragraflarına kadar söyleyebilirim ama o sıçtığımın rakamları korku filmi gibi geliyor bana. Mutlaka psikolojide falan anlamı vardır. Rakam gördüğüm zaman daralıyorum, boğuluyorum. Telefon numaralarını hayatta aklımda tutamam. Bir defasında rüyamda 5 rakamı beni kovalıyordu. Bu konuya nasıl geldim tam olarak bilmiyorum ama işim iyi yapmaktan bahsediyordum. O gün hayatımın en kötü şeyini yaptığımı zannederken bir anda her şey bambaşka oldu. Sabah yine her zamanki gibi radyoya gittim. Bir sürü abuk sabuk şarkıları arka arkaya koydum ve tek tek isimlerini söylüyordum ki bir anda slow parça yüklemesi yapıldığını fark ettim. Sonra oturdum, zaten bir Allah'ın kulu beni dinlemiyor diye insanlara dişçi olayını anlattım. Tabii bu kadar aleni ve net bir şekilde değil. Birinden çok hoşlanıyorsunuz. Onun da sizden hoşlandığınızı zannediyorsunuz. Ama suçlu siz değilsiniz. O bacaklarını ikiye ayırıp Kızlar Meydanı'nda süründürmek istediğimin çocuğu aklına estiği gibi umut veriyor size. Adam düğüne davet etti ya beni. Kim kimi düğüne davet eder yani? Peki ben ne yaptım? Gittim 3 kuruş paramla elbise aldım ve beni almasını bekledim. Tabii ki gelmedi. Hikayenin devamını anlatmak istemiyorum ama kötü yani sonucu, bunu bilin. Bir şey çok merak ediyorum. Neden o umut veriliyor? Neden yani ya? Sevmiyorsan, istemiyorsan çeker gidersin. Pastam dursun, karnım doysun falan. Ne oluyor yani? Kimsiniz lan siz? Çete misiniz? Bu şekilde bir atarlanmam söz konusu oldu. Yayınım bitti. Çıkışta kesin atılacağım düşündüm. Umurumda da değildi yani. Zaten bana şarkı adı söylemek için para vermeleri bile büyük bir saçmalıktı. Ama işler o şekilde yürümedi. Niyeyse sahibinin kızı dinlemiş ve çok beğenmiş yayını. Arayıp teşekkür bile etti. Sonra da yayınım geceye alındı. Bir nevi terfi ettim. Tek sorun vardı, ben her gece böyle nasıl atarlanacaktım? İlk gece gittim, bir iki şarkı çaldım. Ardından atarlanacak konu aramaya başladım. Yok, bulamıyorum. Üzerinde öylesine ağır bir yük var ki anlatamam mı? Hadi bismillah, pukkacık başla bakalım diye oturdum. Vizeler hakkında konuşmaya başladım. Meğerse konuşmaya başlamam yeterliymiş. İçimde yanıp tutuşan, her şeye bok atmaya meyilli, sinirli bir insan yaşıyormuş. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken güzel güzel geri dönüşler de almaya başlayınca beni artık kimse tutamaz diye düşünmeye başladım. Mükemmeldim ben ya. DJ'lerin kraliçesiydim. Bu işin piriydim. Gönül dostu Füsun Sarı Şeker bekleyin, ben geliyorum. Ben atarlı DJ Pukka, ben söylenmez olan her şeyi söyleyen, ben sizin düşündüklerinizi dile getiren, işte o kız bendim, ben DJ Pukka idim. Göt kalkıklığımın haddi hesabı yok tabii. Yani neden olsun ki, ilk seneden kariyerim belli oldu. Kitleleri ayağa kaldıran biriydim neticede. Bir Tarkan, bir ben diye düşünüyordum. Okula giderken güneş gözlükleri takmalar, derslerin ortasına çıkıp gitmeler. Benim işim radyo şekerim ya, haber yazma tekniklerine girmesem de olur tavrım. O kadar sinir bozucu duruyordum ki, kalkıp toplanıp beni dövseler hak etmişim derdim yani, o derece. Bir gün yine böyle gece radyoya gittim. Bu arada ilk günler radyoya eşofmanlarımla gidiyordum. Böyle biraz gaza gelince gece yarısı oradan çıkışta kına gecesine gidecek gibi giyinmeye başlamıştım. Elimde Starbucks bardağımla oturuyordum yayın odasına. Kimse de bana "Pukka, gecenin birinde her gece o kahveyi nereden buluyorsun?" demiyordu. Ben yine açtım mikrofonumu, konuşmaya başladım. Bu kez konum sabah alamadığım çizmemdi. Çizmenin ne kadar pahalı olduğundan falan bahsediyordum. Şarkı soktum araya, sonra kapı açıldı, müdürüm "Radyoca sana o çizmeyi almaya karar verdik." dedi. Gayet güzel bir jest ile teşekkür ettim. Adam kapıyı kapatıp gidince de "Sen önce o kıçına don al da çizme alacakmış. Allah'ın kekosu. Bu saatte lahmacunu da yemiş, her yer koktu. Çizme alacakmış bana mal herif." diye kendi kendime söyleniyordu. Sonrası hüzün, sonrası telaş, sonrası benim gözyaşlarım. Meğer geri zekalı ben mikrofonu açık unutmuşum. Bütün söylediklerimi adam da dahil olmak üzere herkes duydu. Oradan öyle bir atılışım var ki dillere destan olmuştur büyük ihtimalle. Nasıl kıvırmaya çalışıyorum, nasıl ben öyle bir şey demedim diye ağlıyorum, anlatamam. En son bana komplo kurdular bile dedim yani. Bir kariyerim daha başlamadan bitmişti. Üstelik korkunç bir şekilde. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 56.